Ayrım 5. Boğaz Gezgini. Pascalis G. Lambardis. Sayfa 61. İstanbul geceleri büyülüdür, tadına vardığında. Bu akşam kendimizi yaşamın sarhoşluğuna bırakmıştık. Başka gecelerimiz de oldu, bizi sürükleyen, durmadan hareket ettiren, asla yitip gitmeyen. Kentin böyle bir gücü vardı, sürekli geçmişe götüren, teslim olmayı istemeyen. Zirar Saro o zamandan beri grubun üçüncü kişisi olmuştu. Sık sık bir araya geliyorduk. Bir gün Anahit'i götürdüm. Sevginin varlığını düşündüm. Hepimiz daima bir şeyleri severiz. Susuzluğumuzu gidermek için ondan su alırız. Hristiyanların büyük haftası geldi. Büyük salıydı. Angelos Fransız konsolosluğuna bir tablosunu götürdü. İstanbul'da İsa'nın dirilişini betimlemişti. Duygularını göstermeyi istiyordu. Belki de bilerek yapmıştı. İstanbul'daki dini huşunun hala surlarında egemen olduğunu vurguluyordu. Habersiz gitmişti. Zirar'ın inip de onu içeriye almasına dek elinde kağıda sarılı tablosuyla konsolosluğun girişinde bekledi. Zirar tabloyu gördüğünde diğerlerinden farklı bir yorumla karşıladı. Olağanüstü. Kişilerin yüzleri aydınlık ama aynı zamanda dirilişte bir mistisizm beliriyor Angelos. Gizli bir diriliş, umut besleyen. Hangi kilisede? Balıklı. Zodahos Pigi Manastırı. Bir gün oraya gidelim. Cumartesi olabilir. Diriliş törenini de izlersin. Her yıl gider misiniz? Tüm aile. Gelenektir. Bizde baba erkil düzen geçerli. Çocuklar evlerinden ayrılmazlar. Yer değiştirmedikçe. Dedeler, torunlar bir aradadır. Böylece tüm Rumlar diriliş törenine gider. Beklediğiniz seyahlar geldi mi? Bugün yarın gelirler. Cumartesi sizinle geleceğim. Böyle bir geceyi kaçırmak istemem. Diriliş töreni Hristiyan bayramlarının en önemlisidir. Pek çok mesajı vardır. Dinlerine uygun olarak sevgilerini sunarlar ve onu bulmana yardımcı olurlar. Tüm öz içindedir. Vahşetle ne kazanır insan? Söyle bana. Sadece nefreti ve asla dirilişi görmeyen kıskanç gözleri. Kendimi şanslı hissediyorum. Özgür ilkeleri olan bir insanı tanıdığım için yalnız gerçekleri yakalayan. Yavaş, sadece yaşamımızın bir sözcüsüyüm. Alçak gönüllülükle ve temiz kişilerde tat bulmayı belirleyen. Cumartesi akşamı gel. Beraber diriliş törenine gideriz. Tamam, o zaman haberleşiriz. Günlerdir sabırsızlıkla gelmelerini bekliyordu. Zaman geçtikçe sabırsızlığı artıyordu. Geldiklerini görmeyi istiyordu. Herkesin bir arada olduğu o günlerin havasını özlüyordu. İsa bayramlarının en büyüğü, Angelosların da en kutsal günleriydi. Peder Prodromos burada olduğunda ona sürekli bilgi verirdi derin dini anlamlar üzerine. Sina'dan koparmazdı bu vaftizoğlu ile olan bağını. Düzenli mektuplaşırlardı. Her seferinde Angelos oraya gitmeyi isterdi. Ona sürekli günün birinde geleceğini, bir şeyin onu orada beklediğini, belki de kutsal dağda ona yol gösterecek bir işareti bulacağından bahsederdi. "Bir şey beni oraya çekiyor," dedi. Ama gördüğüm tüm dünyayı ellerinde tutmak ve onu tanımak isteğiydi. O yüksek yere ulaşması için daha çok yolu vardı. Geçenlerde bana en azından bir gemide çalışmasının çok daha iyi olacağını söyledi. Bir yerlere gitmek, bilinmeyen yerleri tanımak, sonra tekrar başka bir gemiyle başka yerlere gitmek isteği var içimde. Kendimi bırakayım istiyorum, gözlerim beni götürsün. Görme yeteneği olup da kalpleriyle görme yeteneğinden yoksun olanlar mutsuz kişilerdir. Unutma, körler de hayal görür ve bu hayaller en güzel imajlardır. Dürüst bir dünya kurabilirsin kalbinin gözleriyle. Belki de bu en iyisidir. Yeni düşünceler edinmişsin. Yola çıkmaktan çekinme. Önüne çıkacak tüm engelleri açacak yöntemi de bulursun böylece. Pratik bir çözüm. Evet, gerçekten de işini kolaylaştır. Gemicilerin de sana yardımcı olabilirler. Şimdilerde gelirler. Bunu amcamla konuşacağım. Sadece onun elinden gelir. Babamdan böyle bir yardım beklemiyorum. Eminim olumsuz davranacaktır. Ayrıca amcam uzun seferler yapan gemilerde çalışıyor. Dikkatli ol. Bakarsın bulmakta güçlük çeker ve kaybederiz seni. Alnıma ne yazıldıysa o olur. Bakarsın burada kalırım. Burada kaderini öyle çok meydan okuyamazsın. Kötüye yorma. Ne olacaksa olur. Ben kararımı değiştirmem ve elbet bir gün geri dönerim. Yıllar sürse de. Özgürlük yolunu bulmaya çalışıyordu gitmek için. Sönmeyen rüya. Sonuçta rüya gerçek olabilir. Düşüncelerin erguvan renkli resimleri açılıp kapanıyordu sürekli. Tutsak düşünceye biraz ışık girsin diye. Son kez gökyüzünü görmek üzere kara perdelerin açılmasını buyuran ölüm döşeğindeki biri gibi. Zavallıdır. Atak yıllarında kararlarını edinmeyen kişi. Oysa ona gençliğinde verilmiştir kendi gücünü kendi eliyle kazanma yeteneği. Tanrım, ne eziyettir. Sonradan görüş sahibi olmamız. O zaman ancak anlarız nedenli karanlıkta kaldığımızı. Angelos şöyle dedi bir keresinde. Şuna inanıyorum ki bu evrende bahçeler var. Sürekli çiçekli, çiçek açan. Ve bazı insanlar da bu ovada bir araya geliyorlar. Yapmamız gereken tek şey gözlerimizi iyice açmak ve karanlığı aşmak. Sürekli olarak asık suratlı insanlar belleğimizde yer etsin. Kişilikleri üzerinde durmaksızın. Basit hareket etme gücü bile yoktur onlarda. Ne esintinin içeriye girmesi için pencere kanatlarını açmaya ne de gözenekleri açılsın diye yüzünü boğazın suyuyla yıkamaya. Bir kenara atılmış ruhunun kendine gelmesini sağlayacak olan. Oysa ruh tüm duyguları hareket ettirir. Kendi devinimleridir tüm bunlar. Yine de yaşama, kimi için erken, kimi için geç, her zaman bir şeylere bağlıyız. Birbirimizi sevmek üzere ellerimizi uzattığımız gibi. Ellerimiz karşılığını bulacaktır kuşkusuz. Biz bu hareketleri yapmazsak, kuşları çağırmazsak nasıl bize kavuşacak onlar? Herkesin kendi sunumu vardır. Topraktaki altın başaklar ekmeğe dönüşür. İkaros'a kanat olan açık eller, sihirli halıyla uçmak için doğu müziğinin sahip olduğu uyum. Efsane zamanları, rüyalar, bir zamanlar var olan sevgi ve sunulan kişi yıkanır melekler gibi, uçmak için karadan ve denizden bilgiyle buluşmaya, silahsız. 1948'in Nisan başları, çiçeklerin açma zamanı, leylakların tüm güzellikleri üzerlerinde. Avlulardan güzel kokular yayılmakta, küçük küçük soluk renkli erguvan çiçeklerinin. Gelmekte olan Paskalya'nın habercisi. Eleni Komnini'nin leylak ağacını anımsıyorum. Yıllardır bu zamanda çiçek açar. Ne ki bugün bayan Eleni'yi de pür neşe ve canlı görüyorum. Evin erkekleri gelmişti. Onu övdüklerinde utancından kıpkırmızı olmuştu. Hristiyanların büyük cumasıydı. Onların yakınında olduğum için adetlerini, yortularını, geleneklerini ve dinlerini öğrenmiştim. İnançlarına saygı duyuyordum. Tanrı'ya neler neler adamışlardı. Yaşamın ne kadar yolu olduğunu hesaplayamam. Sevenleri anımsıyorum. Eğer onların ötesine gidemezsem de vardığım yer bana uyar. Belki de sonuna vardığımda hayal kırıklığına uğrayacağım ve sönecek hayali güzel şiirlerin vezni. Bir derttir sürekli içimi yakan. Gördüklerimin ötesine geçmeyi başaramadım. Bu yüzden ufukların ötesini de öğrenmeye heves ettim. Kiminin gözleri çok şeyi görür ve bizi de aydınlatmaya geldiler coşkuyla. Tüm seyahların mesajları da aynıdır. Ne yapalım? Ruhumuz gezgindir ve hep yeni şeyler öğrenmek ister. Kitapların buyurduğuna göre denizlerin koruyucusu Agios Nikolas, ömürlerini denizlerde tüketen iki kaptan Komninos'u korusun. Bize başka dünyalardan haberler getirmişlerdi. Saatlerce kanepelere oturmuş onları dinliyorduk. İki gurbetçi kardeşi ve Tanrı Dağı'ndan peder Prodromos'u. Konuşacak çok şeyleri vardı. Uzun süre geçmişti görüşmeyeli. Bir araya gelmişlerdi. Herkes uzun yolculuklarını dinlemeye koyuldu. Hiç görmedikleri insanların yaşamlarını. Daha sonra Sina'dan gelen rahip boğazda bir gezinti yapmak istediğini belirtti. Angelos'tan benim de onlara eşlik etmemi istedi. Konuşmak için yalnız kalalım istiyordu. Peder Prodromos Angelos'u vaftiz etmişti. Papaz cübbesi giymeden önce Heybeliada Ruhban Okulu'nda okuduğu sırada daha sonra Sina Aya Katerina Manastırı'nda keşiş olma yolunu seçmişti. Unutulmaz bir yapısı vardı. Oldukça heybetli ve uzun boyluydu. Uzun sakalında yer yer beyazlar vardı, kırağı gibi, bilgeliğin simgesi. Onu hayatımın sonuna dek anımsayacağım. Gözleri temiz ve parlaktı, utancı ve korkusu olmayan. Tanrı'ya olan bağlılığı belirgindi, yüzündeki zaman yaşını göstermiyordu. Sürekli onu aydınlatmaya çalışıyordu. Kısaca Tanrı'ya inancı tamdı ve bizimle birlikteydi. Dostum dışında böyle ilginç başka birini daha tanımış olmam benim için memnunluk vericiydi. Başkasına saygı göstermeyi biliyordu ve bana dinsel farklılığımızla ilgili kırıcı sözler etmezdi. Tersine kendisinin bilgisi vardı ve bu konuda benim bilgisiz olduğumu fark etmişti. Angelos ona düşkündü. Vaftiz oğluydu, ona cesaret veriyordu. Doğru yaptığı işin peşinden gitmesini istiyordu. Aşağıya Ortaköy'ün küçük meydanına indik. Oradan yan yana boğazdan Arnavutköy'e doğru yürümeye başladık. Akşam üzeriydi. Saat 8 gibi geri dönmemiz gerekiyordu. Törene gitmek için. Etrafımızda ne denli sahtekarlıklar var değil mi diye sordum sahilde yan yana yürüdüğümüz sırada. Bilemeyiz kendi ruhumuzun dışında neyin var olduğunu. Aynı durum yaşamda da olabilir mi diye devam ettim. Eğer amaçların yoksa hissedemezsin diye yanıtladı. Gerçeği aramayı düşündüğün sürece gerçeği bulmanda sana yükledikleri ağırlığı üzerinden attığını göreceksin. Oraya vardığında yaşamı kemiren, sonra da kendi kendilerini yiyip bitiren kişilerle karşılaşırsın. Çevremizdeki her şey, sevgili Ömer, gerçek ama gözle görünmeyen gerçeklerdir. Belki de büyük bir parıltının ya da felaketin ardına gizleniyorlar. Bak şu adama, ötede duran. Söyle bana, nasıl buluyorsun onu? 50 yaşlarında bir adamdı, kaba görünümlü. Gür bıyıkları intikamcı olduğunu gösteriyordu. Kara cübbe giymiş olan rahibe baktı, küçümser şekilde. Ne anladığımı bana sormakta haklıydı. Sorduğum sorunun yanıtını açıklamak zorunda değilsin. Eminim ki farklılıkları anladın. Bu adamın içinde hiç erdem yok. Sürekli yanlış yapacak, duygudan yoksun, kıyaslamadan yoksun biçimde. Böyle bir yaşamı kim ne yapsın, etrafındaki herkes acı çekiyorken? Ya o bahtsız gizli Hristiyanlar nerede gözlerini açsınlar? Burada gizli Hristiyan var mı? Size bir öykü anlatayım. Sonucu siz çıkarın. Rahatça anlatmam için şuradaki banka oturalım. Önümüzde duran bir banka oturduk. Öyküsünü anlatmaya başladı. Dinleyelim. 1890 yılında İstanbul'un bir Türk mahallesinde bir bayram üzeriydi. Türkiye Yunanlıları merhamet eden ve dingin, yeryüzünde Tanrı'nın gölgesi Abdülhamit Han'ın güçlü himayesi altında yaşamlarını sürdürüyorlardı. Soğuk ve tersliklerle dolu. Fakat adil olalım, özgürlüğün tadını çıkararaktan, bu özgürlük onlara gelişme olanağını veriyordu kültür ve ekonomi bakımından. Öyle ki okulları parlak, kiliseleri zengin ve bakımlıydı. Galata Meryem Ana Kilisesi'nde nöbet tutuyordu papaz Meletios. Erdemli ve dindardı. Tanrı'ya inancı, toplumuna derin saygısı vardı. Parayı önemsemez, münzevi yaşardı. Bu nedenle günah çıkarma görevine atanmıştı. Paskalya günleri yaklaşıyordu, şimdiki gibi. Nazaros cumartesisi Meletios, aralıksız süren günah çıkarmaktan yorgundu. Karısının hazırladığı çayı içti ve yatağına yattı. Gece yarısıydı. Meletios derin uyuyordu kapının zili çalındığında. Alışıktı böyle zamansız ziyaretçilere. Açmaya gitti. İyi giyimli, iyi görünümlü iki genç içeriye girdiler. Saygıyla selamladılar ve ona dediler ki, "Peder, ölmek üzere olan bir hastamız var. Onu kutsamanızı rica ediyoruz." İkinci kelimeyi söylemelerini bırakmadı. Adamın ölmek üzere olduğunu duyduğunda hemencecik hazırlandı. Kutsanmış ekmek kutusunu aldı ve iki gence gitmek üzere hazır olduğunu söyledi. Kapıda bir araba bekliyordu. Bindiler ve üçü yola koyuldu. Onlara hastanın kim olduğunu, nerede oturduğunu sormadı bile. Araba Galata'nın dolambaçlı yollarını geride bıraktı, köprüyü geçti, İstanbul'un dar sokaklarına girdi. Epey yol aldıktan sonra büyük bir konağın kapısında durdular. Arabanın kapısı sessizce açıldı. Gençler papazın inmesine ve konağın mermer merdivenlerin çıkmasına yardım ettiler. Merdivenin başında bembeyaz sakallı, başında sarığı, saygıdeğer yaşlı bir molla duruyordu. Oldukça kibar bir biçimde, "Buyurun efendi," diyerek yabancıyı karşıladı ve oturması için ona bir koltuk gösterdi. Meletios çevreyi garipsedi ve oturdu. Gençler ayrıldılar ve iki yaşlı adam yalnız kaldı. Türk kahve getirmelerini buyurdu. Meletios'a söylediği sadece tek bir sözcük vardı. "Rahat ol efendim." Meletios kahvesini içti ve bu alışık olmadığı maceranın sonunu beklemeye başladı. Daha sonra Türk ayağa kalktı ve Meletios'a onu izlemesini işaret etti. Uzun bir koridordan geçtiler. Bir sürü merdiven indiler. Sonunda bir yeraltı kilisesine girdiler. Çok güzel ikonlarla süslüydü. Şahane tablolar, içeride renk renk giysileriyle bir sürü insan vardı. Kadınlar, erkekler, çocuklar, paşalar, beyler, sarıklı ihtiyarlar. Meletios şaşkın mihrap kapısına doğru ilerledi. O zaman mollanın şoförü kusursuz bir helenceyle ona dedi ki, "Peder, gördüğüm bu şeyler sizi şaşırtıyordur. Hiç tasa etmeyin. Ayasofya civarında eskiden beri Helen aileleri otururdu. Özellikle de soylular ve aydınlar. Çoğu din değiştirmek zorunda kalmıştı. Bazıları Osmanlı Devleti'nde yüksek mevkilere ulaşmıştı. Ama yine de kökenlerini ve atalarının inançlarını unutmadılar. Elimizden geldiğince gizli olarak İsa Hristos'a tapmayı sürdürüyor ve dini görevlerimizi yerine getiriyoruz. Anlayacağın kendimizi Müslüman göstermek zorunda kalıyoruz. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek üzere. Her yıl Hristiyan gibi günah çıkarmak için burada toplanır ve Paskalya'yı da kutlarız. Bu yıl günah çıkarmamıza siz yardımcı olun." Meletios şaşkın kaldı. Yaşlı gözlerle o sabırlı kişileri kutsadı. İsa'nın işkence haftasında papaz Meletios gizli Hristiyanların hem günah çıkarma işiyle uğraşıyor hem de onları kutsuyordu yer altındaki gizli bir kilisede. Yaşlı papaz rüya gördüğünü ve hayal bile edemeyeceği tanrısal bir huşuda bulunduğunu düşünüyordu. Cesaret verdi onlara mücadeleleri ve dinlerini korudukları için. Diriliş töreninin ilk günün gecesinde gece yarısına doğru aynı gençler Meletios'u aldılar ve evine götürdüler. Çok az kişi Meletios'un bu macerasını bilir, bir sırdı, dedi. Ama niçin bu insanlar dinlerini göstermediler ki, diye sordum. Çünkü esir düşmüşlerdi. Bizans, Türkler tarafından ele geçirilmeye çalışılıyordu yıllarca. Ana fetihten önce de. Bu arada onları asimile etme olanağını elde ettiler yıllar yılı. Kimi zaman dinsel, kimi zaman dilsel yollarla. Bedenin eziyet ve ruhun acı çekmesi çoğunlukla insanın doğal direncinin sınırlarını aşıyordu. Bardağın taşması, demirin erimesi gibi. Görünüşte Müslüman oldular. Ancak içlerinde kendi inançlarını korudular. Her iki dinin de görevlerini yerine getiriyorlardı. Fakat birbirleriyle evleniyor, çocuklarını vaftiz ediyorlardı ve gizli olarak Hristiyan isimlerini de koyuyorlardı. Geçen zaman bizi burada boğaza karşı bir bankta otururken buldu. Hava kararmaya başladı, dedi papaz. Geri dönelim. İstanbul'dan ayrılmadan konuşacağımız çok şey var. Paskalya bitmişti. Diriliş töreninden Zirar çok etkilenmişti. İlk kez Ortodoksların yanında onların verdikleri mesajı duyumsamıştı. Peder Prodromos'un da hocalığıyla. Tanrısal adalet herkesi birleştirdi ve yüzleri saygı ve sevginin renklerine büründü. Rumların adetlerini biliyor, onların önemini anlıyordum. Ama aynı şey Türk halkının büyük bir bölümünde yoktu. Ülkenin iç kesiminden yeni gelenler bunu göremiyordu. Son zamanlarda sürekli bir göç vardı. Binlerce kişi kendi kaderini bulmaya çalışıyordu. Yoksulluktan dolayı kıskanç olmaları kaçınılmazdı. Çünkü defalarca söyleniyordu, niçin Rumların durumu iyi de kendilerinki değil diye. Bu durum giderek Rumlara karşı olumsuz bir havanın oluşmasına yol açıyordu. Art niyetli siyasilere de fırsat. İstanbul'un Kudüs gibi farklı halklara sahip olma ayrıcalığı ona başka bir renk veriyordu. Barındırdığı halkların birlikte yaşamı yüceltiyordu onu. Bir de durdurulması elimizde olmayan sürtüşmeler yaşanıyordu. Ama eminim ki Hicri 1386'nın Nisan ayının bir çarşambasında bir gün tek bir halk gibi olacaktı bu kent. Nüfus farklılıkları olabilir ama amaçları aynı olacaktı, değişmeyen. Çünkü oraya ekilmişlerdi, ayrılamazlardı. Gözlerimiz çok şeyi görür, sadece günümüzü değil, geleceği de. Ressamın son büyük eseri bitmek üzereydi. Gecikmesini anlıyordum, çok işi vardı. Ayrıca kendisinin Angelos Komnenos'un ruhuna da uyması gerekiyordu. İçinde doğru betimleme için endişeleri vardı. Bu endişe onu İstanbul'da dolaşmaya sürüklüyordu. Kentin tanık olduğu şeyleri tanımaya, ona kapılmaya, onu sağlama almaya ve ona şükretmeye. Onu tablosuna dalmış halde buldum. Sol elinde bir arşın tutuyordu ve diğer elinde bir fırçayla İstanbul'daki minareleri biçimlendiriyordu. Papaz Prodromos sağ tarafında Angelos çalışma masasına oturmuş yüksek sesle konuşuyordu. Arada duruyor ve yeryüzünü bilme üzerine bir şeyler söylüyordu. Amcası Kaptan İlyas Angelos'un arkasındaki koltuğa uzanmış pencerenin karşısında dalıp gitmişti. Bir boğazın sularına bir kente. Angelos'un da hayranı olduğu günler sohbetle geçiyordu. Yolculuklar ve meltem dolu. Büyük tablonun konusu bozulmamış eski kentti. İlk bakışta fark ediliyordu bir Bizans resmi olduğu. Her şey o biçimi andırıyordu tabloda yer alan kişileriyle. Dikkati çekmeyecek şekilde gösteriyordu kentin surlarını ve eski güzelliğini farklı bir tonlamayla. Sanki doğuyordu tekrar ışık ve gün, fetih akşamı batan. Ayasofya yansıtıyordu eski gücünü, minaresiz ufun dört yanını simgeleyen, dünyanın en büyük kilisesinin üzerine ve neflerine resmedilen Konstantinos ve Helen'in kenti sevgiyle korudukları görünüyordu. Tablonun sol tarafında acı çeken yüzüyle ve İstanbul'a bakar biçimde Meryem Ana duruyordu. Eski kentin surları dışında başka yerler de vardı tabloda. Bu yüzyılda oluşan Beyoğlu, Galata, Dolmabahçe Sarayı'na dek oturanlara sevgiyle bakıyorlardı. Bazıları silahını bırakıyor ve başlarını eğiyor, bazıları da ellerini özgürce öne uzatıyor ve secde ediyordu. Tablonun alt kısmında Marmara Denizi vardı. Ayrıca ötede körlerin şehri Kadıköy, vaktiyle Trakya üzerinde göçle gelip yerleşmek için saray burnunu görmeden denize aşıp karşı kıyıya geçmişti Magaralılar. Bu yüzden yerleştikleri o yere körler ülkesi anlamına gelen Halkidon adı verilmiştir. Görünüyordu. Bir de deniz kızı. Ayasofya'nın aşağı kıyılarında bir damla gözyaşı akıyordu hüzünlü gözlerinden ve elleri çapraz. Göğsünde bekliyordu özgürlüğü ve kurtuluşu. İstanbul onun aşkını deniz kızı simgeliyordu. Anahit'in yüzüyle, olağanüstüydü, ruh içine döndü ve besledi bedeni yeniden ve yeniden düzenledi malzemeyi ve güzelliği. Yeni bir ulus doğdu dimdik, ayakta ve iyimser. Adım atıyordu alın yazısının pürüzlü yollarında. Büyük ustalık ve çaba isteyen bir eser oldu. Kente borçlu olduğunu hissediyor, yerini bulsun istiyordu. Belki de eski soyunu ona borçluydu, onları koruduğu için. Angelos, bu kompozisyon tüm başarını ortaya çıkarıyor. Başka bir şey söyleyemedim, ona baka kaldım. Yüzyılların düzenini içime çekiyordum. Binlerce suçluluğun farkına vardım. Halkları anımsadım. İçim sızladı. Fırtınanın bedenleri delmesi ve kalpleri kökünden koparması gibi. Kan nehirlerinin akması, ürkütücü adımlar, on binlerce alın yazısı, dayanılmaz ağlayışlar. Zorba düşüncelerin yayılmacılığı, huzursuz insan kalabalığı, mücadele etme hazır güçlü kollar geçti gözümün önünden. Kendimi, soyumu, soydaşlarımı, bu kentin oturanlarını düşündüğüm sırada peder Prodromos'un sesi aklımı başıma getirdi. Ömer, şunu söyleyeyim, bu eserin konusu anıları, özlemleri ve düşleri getiriyor akla. Tanrı'ya saygı ancak böyle canlandırılabilir. Belki kutsal şeyleri kirletenler ve gerçeği direnenler de kendi hatalarını görürler. Herkese açık bir sergide tepki alır mı dersin? Tablo gerçekten de çarpıcıydı. Sanat gerçeği göstermeli. O da bunu yapıyor. Anlatacak öyküsü olduğunda her zaman farklı açılar vardır ve insanların karakterine bağlıdır bu. Bazen bir ruh sanatı onurlandırır, bir başkası hakaret eder. İlk durumda genelde tarihin uzun geçmişinde bazı şeylerin olduğunu bilmemiz gerekir. Yine tarihten biliyoruz ki bu türden sanat eserleri zaman zaman takdir edilir, zaman zaman sanatçıların düşünceleri nedeniyle suçlanır. Benim görüşüm genel olarak bir kimsenin tarafsız kalması gerektiğidir. Eğer kabul edeceği nedenleri varsa. Herkes istediğini hayal eder, dedi Angelos. Kim gerçekten İstanbul'u seviyorsa asla ona kötülük yapmaz. Bana göre bu kent sahiplerince korunuyor. Tarih unutmuyor, devam ediyor. Zaman sanki geleceği ifade etmemi istiyor ve beni hiçbir şey korkutmuyor. Yaradan üzerimizde görüyor beni ve kim ne yapıyorsa. Kendim de görüyorum güneşin ışığı altında ve yaratmaya çalışıyorum insanlığın doğasını adaletin yasalarıyla. Ve doğal gidişatı değiştiren öğeleri sınıflandırıyorum. Amacım dünyayı güzel görmek ve onu göstermek, izlemek değil. Belki böyle olursa bir daha ezilmez. Uzaktan bile duyulacak haykırışlar çıkabilir. Belki sonrasında acı çeken insanlar da birleşir, büyük bir güç oluştururlar. Acılar bitmez değildir. Bir sabah gözler açılır ve dayanak isterler. Gözlerimiz birleşir ve ruhlarımızla konuşuruz. Kardeşlik geçmişimizden geliyordu. Unutmadım asla kalbimde sıcaklığını sevgili dostum. Sen de çok şeyler gördüm, temiz resimler. Bu dünyanın adil kavramının temsilcisi olarak duran. Diye içimden bir düşünce geçti. Bir kıvanç doldu içime. Çünkü bir aradaydık. Bazıları için olmasa da ne yapalım? Tüm sesler aynı değildir. Gemiler gelir ve gider. Biz burada güzelliği kalemle vermeye çalışıyoruz. Bir elde ışığı, diğer elde rüzgarı tutuyoruz. Bir yandan kendimizi rüzgara bırakıyoruz, bizi kalplerde gezdirsin diye. Bir yandan da ışığa, kötülüğü kurutsun diye. Ne zor aşamalar. Tanrım, yazık bizlere, böyle ağır bir yüke duyarsız kalmamız. Angelos'un gün doğumunu gökyüzünün renkleriyle ve insanların tatlı umutlarıyla işlemesinde özgürlük vardı. Görüşlerin farklılığını da ortaya koyuyordu. 1948 Temmuz ayının 14'ü böyle bir güne damgasını vurdu kem gözlerce Angelos Komnenos'un eserine karşı. Fransız konsolosluğunun büyük koridoru diplomatlarla doluydu. Siyaset, asker, yerli ve yabancı üst düzeyden kişilerle. Çeşitli yorumlar yapıldı. Tarih ve olaylar çarpıtıldı, gölgeli bulutlar gibi ve unutulan dönemler uyandırıldı. Skandal yaklaşıyordu. Fransız ihtilalinin yıl dönümüydü. Konsolosluk resmi bir kabul veriyordu. Çok sayıda saygın kişinin konuşmaları arasında bazı kişiler tablolarla ilgilendi. İstanbul'u betimleyen, özellikle de büyük olanla. Zirar bu konuda bilgi sahibi olduğundan açıklamalarda bulunuyordu. Kendisi bile son büyük eseri gördüğünde orada konsolosun büyük salonunda uzun uzun seyretti İstanbul'un güzelliğini. Usunda canlandırıyordu sanki. Bunun üzerine Angelos'a onu Paris'te de tanımaları gerektiğini önerdi. Sanatının özelliklerini çok iyi anlıyordu. Ses getireceğinden de emindi. Geceye katılan bazı Türkler doğal olarak İstanbul manzarasından etkilenmedi. Özellikle de tarihsel öğelerden. Onlar kentlerini sadece beğeniyorlardı. Hiçbir şey söylemediler. Kültür konusunda birkaç Türk düşünürü dışında kimse tarihsel tartışmalara girmeyi istemedi. Hatta kaçındılar. Çünkü bugün Fransızlar için önemli bir gündü. General Ahmet Bakar, Küçük bir itirazda bulundu. Geçmişten gelen bir baskı onu tedirgin ediyordu. Çünkü kanında vardı. Ayrıca politik konularda görüş sahibiydi. Angelos'un günüydü. O ana kadar böylesi bir şöhrete ulaşmamıştı. Bugünden itibaren güneş onun için daha tanıdık, daha sıcak ve içtendi, ışınlarını yayarken. Böyle bir günde kendimizi İzmir'de bulduk. O hüzmeler denize yansıyor, ışıl ışır yapıyordu onu. İzmir'in merkezinde, Özgürlük Meydanı önünde rıhtımda duran bizlere bir mesaj veriyordu sanki. Remzi Güneş bizi misafir ediyordu. Angelos'un iyi bir dostu ve Güzel Sanatlar Fakültesinden sınıf arkadaşıydı. Gelecek için tasarıları vardı. Bizi istediğimiz yere götürecekti. Bir araya gelince zaman akıp gidiyordu. Karşı konulamaz hızı vardı onun. Endişelerimizi kulak ardına atmazdı. Paraya fazla önem vermezdi. Haritacılığa eğilimi vardı. İş yerinde hemen hemen her yerde çeşitli haritalar vardı. Kendinin çizdiği eski yeni ölçekli rulolar halinde. Rıhtımdayken ışıltı gözümüzü kamaştırıyordu. Angelos bizi omuzlarımızdan tutarak taş döşeli bir meydana götürdü ve şunları söyledi. Kendi kendime soruyorum, acaba bu bastığımız yere bize benzer kişiler de ayak basmış olabilir mi? İtik hayalleri duyumsuyor musunuz? Ya da bizi uyandıran seslerini? Yaşamlarının nasıl olmalarını isterlerdi acaba? Acıyı bilenler çeşitli sonuçlar çıkarırlar. Burada deniz kenarında itik insanların acısını duydum. Ölenlerin ürpertisini birkaç yıl önce burada yaşanan. Her neyse, bir meyhaneye gidelim. İzmir'i seviyorum, özellikle de denizini, dedi Remzi. Bazen daha uzaklara gitmek geliyor içimden. Belki sonu olmayan. Angelos, çoğu zaman karşı tarafa bakıyorsun. Kaçmaya mı hazırlanıyorsun yoksa? Bakışların dalıyor. O tarafı özlüyorsun gibi geliyor bana. Sen buradasın ama düşüncelerin başka yerlerde gibi. Sorabilir miyim? Nereye bakıyorsun acaba? Çünkü bazı kereler ben de karşı tarafa gidiyor ve seni anımsıyorum. Her zaman kimileri onu tahrik ettiklerinde karşılık vermekte zorlanıyordu. Güç topluyordu sanki. Rahatlamak için bir soluk alırdı. Buna benzer sözleri genellikle önemsiyor, boşa gitmesini istemiyordu sanki. Bir sigara yakardı çoğunlukla. Deniz kenarında yürüyorduk. Meydanda Mustafa Kemal'in bir heykeli vardı. Selanik'e karşı bakan, eliyle orayı gösteren. Nefes aldı Angelos ve şiirlerinden söz etti. Bir şairdi ve tabloları da bu şiirsellikten kaynaklanıyordu. Remzi, büyük bir mesafe bizi ayırıyor karşıki topraklardan. O topraklardadır gözümüz ve bu topraklardır bedenimizi parçalayan. Düşünceler kaygılandırıyor beni. Çözümlerini bulmak istiyorum. Düşünüyor, sıkıntısını çekiyorum. Kendi karanlığında ve ölçüsüz sorunların içinde kayboluyorum. Her yanıt bana yeni sorular getiriyor. Hiçbir yerde duramıyorum. Görmeyi, öğrenmeyi istiyorum. Kapalı kapılara çarpmak tek çözüm olacak açılabilmeleri için. Kaçıyorum gerçek yaşamdan. Yüzyıllarla bir oluyor ve kimliğimi arıyorum. Ne ki kim olduğumu, yaşayıp yaşamadığımı bilemiyorum. Bir esinti sürüklüyor, dalgalandırıyor beni. Ümitlerimi, hayallerimi, beklentilerimi ve kendimi görüyorum. Gülmeyiniz. Gerekli olan sadece vefa. Angelos çeşitli etkiler altındaydı. Ancak gelecekle iletişim kuruyordu. Ne ki bu bir karşı gelmek değildi. Geleceği arama çabasıydı sadece. Sesleniyordu simge kuşlarına, adaklara, mesajlara. Doğaldır yaşamımızın egemenliğini istemek. Ancak güçlü bir istek gerekecektir buna zafere ulaşmak için. Sadece hayallerle dokunabiliriz derin bilgiye ve sabah güneşi göründüğünde onunla birlik oluruz. Şeffaftır bu durumda düşüncelerimiz ve görüşlerimiz. Korkularımızı da reddetmeyelim. Söz edelim derin düşüncelerimizden bizi nitelendiren. Geceleyin asla donup kalmayalım. Yararlanalım gecenin parıltılarından. Duyunca rüzgarın fısıltılarını içimizde. Şunu bilin ki bilgeliktir bize kucağını açan. Ancak bu yoldan sağlayabiliriz yaşamımızın gelişmesini. Ve sen Rum dostum, dikkat et, kırılma. Kabul et ki dünyanın sınırları içinde yaşıyorsun. Oradasın ve bu dünyanın kendi kuralları var. Bu yasalardan istediğini almanı dilerim. Uzat, aç kanatlarını ve uç. İstiyorsan fethet hasret kaldığını, al gerçeği. Anlat isteklerini sadece bilge kişilere. Çünkü onlar yalındır ve eğer istersen aç kanatlarını ve uç. Ya da istersen donat kendini ve arzularını. Al bunlardan gerçek olanları. 5. ayrımın sonu, sayfa 75.